Ayrım 19, Muson Yağmurları, Wilbur Smith, sayfa 223. Hal ana serene ulaşınca Tom ona yer açtı. Böylece hiç konuşmadan oturdular. Hal'in bütün o gün ve gece boyunca hakim olabildiği kederi şimdi sel gibi yüreğini kaplamış, ona yorgunluğunu bile unutturarak tıpkı için için yanan bir kor gibi yüreğini dağlamaya başlamıştı. Kısmen onu avutmak, kısmen de kendisine avuntu aramak için kolunu Tom'un omuzlarına doladı. Tom da babasına dayandı ve sessizliklerini sürdürdüler. Yıldızlar tepedeki görkemli yörüngelerinde kimi zaman hareket edip kimi zaman kaybolurken Tom sessiz sessiz hıçkırmaya başladı. Genç ve diri vücudu dayanılmaz bir acıyla sarsılıyordu. Hal onu sıkı sıkı tuttu ama Tom kırık ve çaresiz bir sesle "Suç benim baba" diye fısıldadı. "Kimsenin suçu yok oğlum. Onu kurtarmam gerekirdi. Ona söz vermiştim. Onu hiçbir zaman terk etmeyeceğime dair büyük bir yemin etmiştim." "Hayır Tom, suç senin değil. Hiçbirimiz bir şey yapamazdık. Hal bunları konuşmakla beraber eğer ortada bir suç varsa o suç benim diye düşünüyordu. Dorian'ı Highville'da güven içinde bırakmam gerekirdi. Onun bu işler için yaşı çok küçüktü. Öyle yapmadığım için bütün hayatım boyunca kendimden nefret edeceğim." "Onu bulmak zorundayız baba. Dorian'ı kurtarmak zorundayız." Tom'un sesi sertleşmişti. "Buralarda bir yerde olmalı. Onu köle olarak satacaklardır. Onu bulmalıyız." "Evet Tom, onu bulacağız." Tom, "bizim de birlikte yemin etmemiz lazım" diyerek babasının yüzüne baktı. Hal'in yüzü yıldızların ışığında tüm rengini yitirmiş görünüyordu. Gözleri sanki karanlık birer çukur, ağzı da mermerden oyulmuş kadar katı ifadeliydi. Tom babasının elini aradı. Kurumakta olan kan yüzünden elleri yapış yapıştı. "Hal, yemini ikimizin adına sen et" dedi. Tom da kenetlenmiş ellerini yıldızlı göğe uzattı. "Yeminimizi duy ey ulu tanrım" dedi. "Dünyanın her neresinde olursa olsun Dorian'ı buluncaya kadar rahat etmeyeceğimize ve çabalarımızı sürdüreceğimize yemin ediyoruz." Hal amin diye fısıldadı. Gözlerine dolan yaşlardan yıldızlar bile bulanmıştı. Marangozlar Pruva direğinin kırılan kısmında bir oluk açıp kırık ve kıymıkları düzelttiler. Sonra da direğin ucunun üstüne oturabilmesi için bir çeşit basamak yaptılar. Kırılmış olan direk bu arada kıyıya yüzdürülerek uç kısmı düzeltildi. Bu çalışma gün boyunca sürdüğü gibi hava karardıktan sonra da fener ışığında devam etti. Hal gözü dönmüş gibi çalışıyor, en başta kendisi olmak üzere kimsenin gözünün yaşına bakmıyordu. Hal ve Ned Tyler daha sonra koydaki gelgit düzenini ve kumsalı incelediler. Denizin kumlu dibi amaçları için idealdi. Med zamanında suların yükselişi ise 2,5 kulacı geçmiyordu. Kaidesine oturtulacak direk hazır olunca Seraf'ı Med zamanında kumsala çektiler. Suyun kıyısındaki palmiyelere bağladıkları kalın halatlarla gemiyi emniyete aldılar. Cezir zamanı gelince Seraf beyaz kumların üstünde hareketsiz kaldı. Halatları kullanarak gemiye 30 derecelik bir eğim verdiler. 6 saat sonra Med gemiyi tekrar yüzdüreceği için hızlı çalışmak zorundaydılar. Eski direk bir palanga yardımıyla içinde oluk açılmış kaideye yerleştirildi ve kaynar haldeki katrana batırılmış demir çivilerle mıhlandı. Hal bu fırsattan yararlanarak geminin karinasında Teredo kurdunun varlığını gösterecek belirtiler aradı. Bu yaratıklar sıcak sularda bir geminin dibindeki tahtaları yiyip içlerine sindirebilirlerdi. Kurtlar zaman zaman insanın kolu uzunluğunda ve baş parmağının kalınlığında olabiliyordu. Çoğalıp gemiyi sardıklarında deliklerini birbirlerine öylesine yakın açıyorlardı ki aralarında sadece ince bir tahta tabakası kalıyordu. Bu şekilde zarar görmüş bir geminin fırtınalı havalarda dibi düşebilirdi. Hal karinayı kaplayan katranla yelken bezi katmanının yalnız gemi kurdunu değil, aynı zamanda Seraf'ın geçişini yavaşlatacak yosun oluşumunu da engellediğini sevinerek saptadı. Tekne umduğundan da temizdi ama ne yazık ki ince yosun ve midye tabakasını kazımak için yeterli zaman yoktu. Med en sonunda gemiyi kumların üstünden yükseltince onu koyun derin sularındaki demirleme yerine çektiler. Pruva direğindeki eklem sert bir rüzgarda yelkenlerin basıncını kaldıracak güçte olmadığından marangozlar onu kuvvetlendirmek için kolları sıvadılar. Önce eklemin üzerinde destek görevi görecek sert tahtadan takviye parçaları hazırladılar. Bunları yerine taktıktan sonra iyice ıslatılmış kenevir iplerini üst üste geçirerek direğin etrafında sıkıştırdılar. İp kuruyunca demir kadar sert oldu. Hal tamamlanmış işi görmeye gelince baş marangoz, bu eklem direğin kendinden de sağlam oldu. Serenler ve çarmıhlar yerine oturduktan sonra herhangi bir fırtınada üzerine ne kadar yelken yüklerseniz yükleyin asla aynı yerden kırılmayacaktır diye böbürlendi. Ned Tyler her şey tamamlanıp yelkenler açılmaya hazır olunca diğer subaylar da Hal'i görmeye geldi. Her şey yolunda, Seraf yola çıkmaya hazır kaptan diye rapor verdi. Çok güzel Bay Tyler. Ned bir duraklama geçirdikten sonra cesaretini toplayarak sordu. Hangi yöne gideceğimizi sorabilir miyim? Hal yakında öğrenirsiniz diye cevap verdi. Dorian kaybolduğundan beri gülümsediğini kimse görmemişti. Ama önce tutsakları güverteye çıkarın. Arap tutsaklar bellerindeki peştemallar ve ayaklarındaki zincirlerle baş kasaradan getirildiler. Tutsaklar yürümeye çalışırken ayak bileklerindeki zincirler şakırdıyordu. Kuvvetli güneş ışığında gözlerini kırpıştırarak durdular. Hal onları görmezden gelip küpeştenin başına yürüdü. Su o kadar berraktı ki denizin dibinde sürünen deniz hıyarlarını ve Seraf'ın etrafında dolaşan küçük balık sürülerini görebiliyordu. Derken bir gölge geminin altından kayarak ortaya çıktı. Büyük kayıklar uzun ve enliydi. Sırtında koyu renkli dalgalı yollar göze çarpıyor, korkunç kuyruk tembel bir ritimle suyu dövüyordu. Seraf burada uzun süredir demirlediğinden koya boşalttığı mutfak artıkları ve lağım pislikleri mercan kayalığının ötesindeki derin sularda bulunan kaplan köpek balıklarını buraya çekmişti. Hal canavarın kuyruğunun ufak bir hareketiyle dönüp geminin altında gözden kayboluşunu seyrederken tüylerinin diken diken olduğunu hissediyordu. Kaplan köpek balığı bu tropikal sularda seyreden bütün denizcilerin karabasanıydı. Küpeşleden ayrılıp tutsak sırasının önünden yavaşça geçti. Kederi en sonunda dikkatini odaklayabileceği bir hedef bulmuştu. Korsanların yüzlerine bakarken öfkesini frenleyebilmek ve yüzünün ifadesini koruyabilmek için bütün iradesini kullanmak zorunda kaldı. Raşit sıranın en önündeydi. Yaralı kulağı kanlanmış bir paçavrayla örtülüydü. Hal onun önünde durdu. Öfkesini frenleyerek, ''Korsanlığın cezası nedir?'' diye sakin bir tavırla Raşit'e sordu. ''Kur'an katil ve tecavüzcü hakkında ne der? Bana şeriattan bahsetsene biraz, İslam yasalarını açıkla.'' Raşit Hal'le göz göze gelmekten kaçıyordu. Ateşi yükselmiş bir adam gibi titriyor, terler yanaklarından aşağı süzülerek çenesinden yere damlıyordu. Karşısına dikilen bu Frank şeytanının ne kadar acımasız olabileceğini öğrenmişti. ''Hal, peygamber katilin akıbetinin nasıl olması gerektiğini bize söylemiyor mu? Katili kurbanın babasının eline vermiyor mu?'' diye sordu. ''Elleri bir masumun kanıyla kirlenen kişiye merhamet etmememizi öğütlemiyor mu?'' Raşit güvertede dizüstü düştü ve Hal'in ayaklarını öpmeye kalkıştı. ''Acıyım büyük lord, değersiz ruhumu sizin ellerinize veriyorum.'' Hal onu pis bir köpekmiş gibi bir tekmeyle yolun üstünden uzaklaştırıp sıra boyunca yürümeyi sürdürdü. Peygamber cinayetin cezasının ölüm olduğunu söyler. Hepiniz korsanlık ederken suçüstü yakalanmış canilersiniz. Ben İngiltere kralının bir hizmetkarıyım ve majesteleri tarafından bu denizleri sizin gibi pisliklerden temizlemekle yetkilendirildim. Hal Ned Tyler'a döndü. Bay Tyler, bu tutsakların her biri için Seren cundasında birer ip hazırlayın. Ardından ellerini beline devşirip başını arkaya atarak iplerin yukarı taşınmasını ve makaralardan geçirilmesini seyretti. İlmikler de atılıp her bir ipin önüne bir denizci dikilince Ned, infazların yerine getirilmesine hazırız diye bildirdi. Hal hala dizlerinin üstüne kıvranan Raşid'i işaret ederek, bu serseriyi sona saklayın ama öbürlerini asın dedi. İlmekler bağırıp çırpınan ve merhamet dilenen ayakları zincirli tutsakların boyunlarına geçirilerek sıkıştırıldı. İplerin öbür uçlarını tutan adamlar bundan sonra çıplak ayaklarını uyum halinde yere vurup ana yelkeni açarmış gibi şarkı söyleyerek harekete geçtiler. Araplar üçer dörder kişilik gruplar halinde çırpınarak üst serenlere çekildiler. Gittikçe hafifleyen çırpınışlarının ardından çarpılan boyunları, morarmış yüzleri ve ağızlarından sarkan şişmiş dilleriyle orada öylece asılı kaldılar. Raşit en sonunda güvertede yalnız kalmıştı. Hal gidip onun tepesinde durdu. ''Arkadaşların kolay bir şekilde öldüler.'' dedi. ''Ama sen beni küçük oğlumdan ayırdın. Bana bilmek istediklerimi söylemezsen onlar kadar şanslı olmayacaksın.'' Raşit, elimden ne gelirse yaparım efendi diye geveledi. Siz yalnız istediğinizi sorun. El Avuf'u ve oğlumu nerede bulabileceğimi öğrenmek istiyorum. Orasını bilmiyorum efendi. Raşit başını o kadar kuvvetli salladı ki gözyaşları bir köpeğin silkinişindeki gibi etrafa saçıldı. Hal uzanıp onu ayağa kaldırdı. Bir kolunu iki kürek kemiğinin arasına dayayarak onu küpeştenin başına yürüttü. Adamın yaralı kulağına aşağıya bak diye fısıldadı. Aşağıya bak ve seni neyin beklediğini gör. Kaplan köpek balığı altlarındaki parlak sularda sessizce kayıp, sonra hafifçe yana yatarak onlara bakınca Raşit canhıraş bir feryat kopardı. Hal sordu, Elauf'u nerede bulabilirim? Üssü neresi? Bunu bana söylersen yaratıcına tek parça halinde gider, aşağıdaki o pis yaratığın dişlerinin arasında paramparça olmazsın. Raşit, vallahi bilmiyorum diye hıçkırdı. Elauf'un barınağının nerede olduğunu pek az kişi bilir. Ben sadece zavallı bir balıkçıyım. Aboli? Halin ona seslenmesi üzerine sonuncu ipin ucunu avucunda tutan iri yarı zenci efendisine yaklaştı. Hal başı önde diye emretti. Aboli eğildiği gibi Arap'ın ayak bileklerindeki zincirin halkalarının arasından geçirdi. İpin öbür ucunu tutan denizcilere kaldırın onu diye seslendi. Raşit böylece ayakları yukarıya gelmek üzere havaya kaldırıldı ve geminin bordasından sarkıtılıp tıpkı bir saatin rakkası gibi sallanmaya başladı. Elauf nerede diye tekrar sordu Hal, oğlumu nerede bulabilirim? Raşit haykırdı, ''Tanrı şahidimdir ki bilmiyorum.'' Hal ipin ucunu tutan adamlara, ''Onu indirin.'' dedi. Raşit de sallana sallana suya yaklaştı. Adam küpeşteden aşağı sarkmış olan Hal'e bakmak için başını çevirmeye çalıştı. ''Bilmiyorum, benim için kutsal olan her şey adına yemin ederim. Elauf'un oğlunu nereye götürdüğünü bilmiyorum.'' Hal Aboli'ye başıyla bir işaret yaptı. ''Canavarı besleyin.'' Aboli küpeştinin yanına getirilmiş olan mutfak artıklarıyla dolu kovalardan birini kaldırıp içindeki balık kafalarını, bağırsakları ve kabukları denize döktü. Küçük balık sürüleri anında şölen için yüzeye hücum ettiler ve aç gözlülükleriyle denizin yüzeyini çalkalamaya giriştiler. Ardından Aboli ikinci kovanın içindekileri de denize boşalttı. Aradan bir dakika geçmemişti ki minik balık sürülerinin altında karanlık bir hareket oldu. Derken geniş ve dalgalı desenleri olan bir sırt korku verici bir görkemle derinlerden yukarı sıyrıldı. Küçük balık sürüleri anında dağıldı ve canavar yüzeye çıkarak bir insanın gövdesini yutabilecek büyüklükteki çenesini açtı. Artıkları kaparken sıra sıra sivri dişleri görünüyor, hayvan bir yandan suları karıştırıyordu. Raşit'in asılı olduğu yerin hala çok altındaydı. Hal vücudun bu kadar pis bir balık tarafından yenilirse cennetin kapılarından asla içeri giremezsin değil mi diye seslendi. Tutsak ipin ucunda çaresizlik içinde kıvranıyordu. Sesi tiz çıkıyor, söyledikleri pek iyi anlaşılmıyordu. Hayır, bilmiyorum, merhamet lordum. Hal aşağıya diyerek ipe asılmış adamlara işaret verdi. Onlar da Raşit'i başıyla omuzları suya batana kadar aşağı sarkıttılar. Başının etrafındaki kana bulanmış sargı düşmüş, ıslak uzun saçları da suyun içinde yüzüyordu. Soluk alabilmek için ipin ucunda kıvranıp çırpınıyordu. ''Hal konuş benimle'' diye gürledi. ''Bana en küçük oğlumdan söz et.'' İçi dolmuş gibiydi. Kalbinde en küçük bir acıma hissi yoktu. Bu sırada köpek balığı yüzen sargının üstündeki kan kokusunu alarak onu kapmaya çalıştı. Korkunç çene bir kere daha açılıp kumaş parçasını içeri çekti. Balık dalarken kuyruk yüzgeci suyun yüzeyini yararak asılı adama şiddetle çarptı. Korkudan ciyaklayan Raşit ipin ucunda ileri geri çırpınışlarını sürdürdü. ''Konuş!'' Hal adamı zorladı. ''Oğlum hakkında bir şeyler öğrenmek zorundayım.'' Raşit, ''Bilmediğim bir şeyi söyleyemem ki.'' diye uluyunca Hal ipi tutan adamları işaret etti. Onu tekrar suya bıraktılar ve bu kez de beline kadar suya gömüldü. Derindeki köpek balığı böylesine dev bir yaratıkta olanaksız gibi gözüken bir hızla dönerek yüzeye tırmanmaya, yaklaştıkça daha da büyümeye başladı. ''Hal kaldırın!'' diye bağırdı. Böylece Raşit'i dev çeneler tam kapanırken kaldırıp birkaç santimlik bir farkla kurtardılar. ''Hal hala çok geç değil.'' dedi. Giderek gücü azalmaya başlayan ve korkusu artan Raşit'e sesini duyuracak bir tonla konuşmuştu. ''Haydi söyle de bu iş çabuk bitsin.'' diye tamamladı. Raşit korkunun boğuklaştırdığı bir sesle, ''Elauf'u nerede bulabileceğinizi bilmiyorum ama bunu bilen bir adamı tanıyorum.'' dedi. ''Bana adını ver.'' ''Adı Grey, efendi. Kendisi Zanzibar'da. Geminizde götürdüğünüz büyük hazineyi bize duyuran da oldu.'' ''Aşağıya.'' Hal işareti verdi. Raşit suya indirilirken de kaplan köpek balığı onu karşılamaya hazırlandı. Hal bu kez onu yukarı çektirmeye kalkışmadı. Raşit'in onun için artık bir değeri kalmamıştı. Adamı en küçük bir vicdan kıpırdısı duymadan cezasını çekmeye yolladı ve Raşit'in başının köpek balığının çenesinin arasında kaybolmasını tam bir kayıtsızlıkla seyretti. Balık şimdi ipe asılmıştı. Kuyruğunu kasıyor, iki yanı kırbaçlıyor, dev vücudunu ikiye katlıyor, çenesini makas gibi çalıştırarak eti ve kemiği parçalıyordu. Büyük ağırlığı ve hareketlerinin şiddeti ipin öbür ucundaki adamlara dengelerini kaybettirirken kayıp güverteye düşmelerine neden oldu. Sonra iki çene birleşti ve Raşid'in kafasını kopardı. Köpek balığı bundan sonra kendini arkaya atarak cesedi ipin ucunda sallanır ve seyirir durumda bıraktı. Bu arada kesilmiş boyundan fışkıran kanlar da suları bulandırıyordu. Hal kemerindeki kından kılıcını çekerek ipi bir vuruşta kesti. Başsız vücut denize düştü ve kendi kanıyla perdelenerek döne döne derine inmeye koyuldu. Köpek balığı geri dönmüştü. Lezzetli bir lokmayı kabul eden bir köpek gibi cansız vücudu yarım ay biçimli ağzıyla yavaşça aldı ve onunla birlikte derinlere daldı. Hal küpeşteden uzaklaştı. ''Sular yükseliyor Bay Tyler'' dedi. Seren cundasında asılı ölülere baktı. ''Bunlardan kurtulalım, onları da denize atın. Cezir zamanı Zanzibar'a hareket edeceğiz.'' Yelkenlerin tümünü fora ederek Ras İmkum'un etrafını döndüler ve rüzgara çıktılar. ''Hal yeni rotanız Kuzeydoğu Kerte Kuzey, Bay Tyler'' dedi. ''Rüzgar böyle devam ederse yarın akşam gün batımından önce Zanzibar açıklarında oluruz.'' Hal gelişini duyurmak istemediği için geceleyin rüzgarı başa alıp boğazda gemiyi durdurdu. Sabah gün doğarken de Seraf'ı Zanzibar limanına soktu. Kaleye bir saygı gösterisine bulunmak amacıyla sancağını indirdi ve tekrar toka etti. Demir denizin dibine tutunur tutunmaz da uzun kayığın indirilmesini emretti. Sonra hızla kamarasına inip masasından çift namlulu tabancayı aldı ve kemerine sıkıştırdı. Kamerasından çıkınca Tom'u kendisini bekler buldu. Başında kasketi, belinde kılıcı ve çoklukla çıplak olan ayaklarında çizmeleri vardı. ''Tom, sizinle gelmek istiyorum baba.'' dedi. Hal bir duraklama geçirdi. Kıyıda bir çarpışma olabilirdi. Ama Tom aceleyle ekledi. ''Yemini sizinle paylaştım baba.'' ''Gel öyleyse.'' Hal güverteye koştu. Ned Tyler'a işareti alır almaz hemen harekete hazır olun dedikten sonra Tom ve bir düzine adamla uzun kayığa indi. Rıhtımda tekneyi Alf Wilson'la dört denizcinin korumasına bıraktı. Alf'e rıhtımdan uzak durun ama bizi hızla almak için de hazır olun diye bildirdi. Sonra Aboli'ye döndü. Bizi konsolosun evine götür, çabuk gidelim ve beraber kalın. Omuz omuza ikişer kişilik bir sıra halinde daracık sokaklardan hızlı adımlarla geçtiler. Silahlarını hazırda tutuyorlardı. Gray'in evinin sokak kapısına vardıklarında Hal Aboli'ye başıyla işaret etti. İri yarı zenci bunun üzerine elindeki kargının sapıyla oymalı panellere hızla vurmaya başladı. Darbeler sessiz evin içinde yankılanıyordu. Bir süre sonra kapının öbür yanında sürüyerek yaklaşan ayak sesleri duyuldu ve bir sürgü çekildi. İyice yaşlanmış bir kadın köle silahlı adam kafilesine baka kalmıştı. Buruşuk yüzünde şaşkınlık ve korku biçimlenirken kapıyı kapamaya yelkendi. Ama Aboli omuzuyla ona engel oldu. Hal kadına yavaşça, ''Senin korkman için bir neden yok, ihtiyar ana.'' dedi. ''Efendin nerede?'' Kadın bunu söyleyemem diye fısıldadıysa da gözleri avludan evin üst katlarına çıkan geniş taş merdivene kaydı. Hal Aboli'ye, ''Kapıyı yine sürgüle ve adamların ikisini burada nöbetçi bırak.'' diye emretti. Sonra basamakları ikişer ikişer tırmanarak ikinci kata vardı. Orada durup girdiği salonda etrafına bakındı. Burası nefis halılar ve fil dişiyle sedef kakmalı koyu renkli möblelerle oldukça zengin döşenmiş bir odaydı. Hal bu tür evlerin planını biliyordu. Zenana yani kadınların bölümü üst katta olacaktı. Şimdi bulunduğu yer binanın ana salon ve oturma odasıydı. Evin efendisinin dairesi de bunun uzak ucundaki zengin oymalı, abanoz ve fil dişi paravanların arkasında olmalıydı. Hal paravanların arasından sessizce geçince kendini daha ufak bir salonda buldu. Yerlere ipek kılıflı yastıklar serpiştirilmişti. Ortadaki kısa bacaklı bir masanın üstünde ise bir nargile ile kirli yemek kaseleri görülüyordu. Bayat bank kokusu, yemeklere katılan baharatların ağır aroması ve Gray'in hastalığının kendine özgü misk kokusu odanın havasına sinmişti. Hal bir başka paravanın arkasına geçerek bunun ötesindeki odaya girdi. Alçak bir yatak alanın yarısını kaplamıştı. Adam şaşırarak eşikte kala kaldı. Yatakta bir sürü vücut sarmaş dolaş durumda yatıyordu. Beyaz ve kahverengi bacaklar birbirine dolaşmıştı. Gördüğünü kavraması Hal'in birkaç saniyesini aldı. Konsolos Gray sırt üstü uzanmış, şiş bacaklarını iki yana açmıştı. Koskocaman karnı hamileliğin son evrelerindeki bir kadınınkiler gibi gerilmişti. Göğsü sanki kaba ve kıvırcık kara kıllardan örülü bir hayvan postuyla kaplıydı. Şekilsizleşmiş bacakları hastalığının belirtileri olan açık kırmızı yaralarla beneklenmişti. Bu açık yaralardan sızan irinin kokusu odanın havasını kaplamıştı. Hal midesinin bulandığını hissetti. İki köle kızdan biri adamın başının üstüne çöreklenmiş, ikincisi ise bacaklarını ayırıp Gray'in üstüne oturmuştu. Bir tanesi başını kaldırdı. Halle göz göze gelince avazı çıktığı kadar bağırdı. İki kız tıpkı ürkmüş bir çift ceylan gibi anında sıçrayıp odadan kaçarken Gray'i yatağın içinde perişan halde bıraktılar. Konsolos yanına dönerek bir dirseğinin üstünde doğruldu. ''Sen ha?'' dedi. Hale baka kalmıştı. ''Beklemiyordum.'' diye gevelerken arkasını getiremedi. Ağzı başka bir ses çıkaramadan açılıp kapandı. ''Hal, ne beklediğinizi çok iyi biliyorum Sir. Sizi diş kırıklığına uğrattığım için özür dilerim.'' dedi. ''Evime böyle habersizce baskın yapmaya hakkınız yok.'' Gray elinin tersiyle yüzünü sildi. Derken şaşkınlığı yerine öfkeye bırakarak ''Silahlı korumalarım var.'' diye hırladı. ''Onları çağırayım da görün.'' Bağırmak için ağzını açınca Hal kılıcının ucunu adamın gırtlağına dayadı. Gray hemen söndü ve solucan gibi kıvrılarak kendini çelikten kurtarmaya çalıştı. ''Üstünüzü örtseniz iyi olacak.'' Hal yatağın yanında yerde duran ipekli sabahlığı alarak adama fırlattı. ''Enkazdan farksız vücudunuzu görmek beni hasta ediyor.'' Gray giysiyi zar zor üstüne geçirdikten sonra vakarına ve özgüvenine biraz kavuşur gibi oldu. Dalkavukça gülümseyerek ''Sizi tehdit etmek istemezdim ama beni ürküttünüz.'' dedi. ''Gelişiniz benim için utanç verici bir zamana rastladı.'' Böyle derken Hale çapkınca göz kırpmıştı. Ekledi. ''Hem bu sıralar Ümit Burnu'nun yarı yolunda olduğunuzu tahmin ediyordum.'' ''Hal, size pek dürüstçe davranmadığım için özür dilemem gerekir.'' dedi. ''Ben tüccar ya da Doğu Hindistan şirketinin bir memuru değilim. Gerçek adım Henry Courtney. Majeste Kral William'ın hizmetkarıyım.''
''Hepimiz kralın hizmetkarıyız.''
Gray'in tavrı saygılı ve sözüm ona erdemliydi. Yatağın kenarına kaydı ve büyük bir çaba sarf ederek ayağa kalktı. Hal kılıcının ucunu Gray'in şiş karnına dayayarak onu tekrar yatağa itti. ''Lütfen rahatsız olmayın.'' dedi. Nazik bir tavırla konuşuyordu. ''Kralın hizmetkarıyım.'' derken elimde kralın yetki belgesinin bulunduğunu söylemek istedim. Korsanlık yaparken yakalanan ya da açık denizlerde korsanlık yapan kişilere yardım ve yardakçılık ettiği saplanan kişileri yargılayıp idam ettirmek de yetkilerimin arasında yer alıyor. Hal parşömen tomarını pelerininin altından çıkardı. ''Bunu okumak ister misiniz?''
''Belgede sizin söylediklerinizin yazılı olduğuna eminim.''
Gray sözde güvenli bir tavırla konuşuyordu. Ama yüzünün rengi bal mumundan farksızdı. Devam etti.
''Yalnız bütün bunların benimle olan ilgisini anlayamadım.''
''Öyleyse izin verin de açıklayayım.'' Hal parşömeni yine pelerininin altına kaydırdı. ''Gemimde hazine falan yok. Buna inanan tek kişi sizdiniz. Sırf dürüstlüğünüzü sınamak için o yalana başvurdum. El Avuf adıyla tanınan korsana bir tuzak hazırlıyordum.'' Gray Hal'e baka kalmıştı. Çenesiyle alnında ter damlalarının biriktiği görülüyordu. Hal devam etti. ''Size ayrıca Zanzibar'dan ayrılacağım günü ve izleyeceğim yolu açıklamıştım. El Avuf elinde bu bilgi olmadan gemime pusu kuramazdı. Bu eksiksiz bilgiyi ise ancak bir tek kişiden almış olabilirdi.'' Hal kılıcın ucuyla Gray'in göğsüne dokundu. ''O kişi sizsiniz efendim.''
''Bu doğru değil.''
Gray çaresizlikten yutkunuyordu. ''Ben kralın sadık bir hizmetkarıyım. Şerefli bir İngiliz vatandaşıyım.'' ''Ek bir kanıt olarak El Avuf'un adamlarından biri bana sizin adınızı verdi. Siz korsanla işbirliği halindesiniz. Özetle kralın düşmanlarına yardım etmekten suçlu bulundunuz. Konuyu daha fazla tartışmamıza gerek yok. Sizi asılarak ölmeye mahkum ediyorum.'' Hal sesini yükseltti. ''Aboli!'' Aboli hemen arkasında belirdi. Dövmeli yüzüyle o kadar korkunç görünüyordu ki Gray hemen yatağın öbür yanına kaydı ve sahile vurmuş bir deniz anası gibi titremeye başladı. ''Bir idam için ipi hazırlayın.'' Aboli ip kangalını omuzuna atmıştı. Yerden tavana kadar uzanan pencerenin başına yürüdü ve panjurları bir tekmeyle açtı. Havuzun fıskiyesinin guruldadığı avluya baktıktan sonra ucunda ilmik olan ipi duvarın yarı yerine kadar sarkıttı. Sonra ipin öbür ucunu pencere çerçevesinin dikey orta demirine düğümledi. ''Düşüş uzaklığı bu yağ tulum için çok fazla. Başını tıpkı bir pilicinçki gibi koparacak.'' Aboli homurdanarak ekledi. ''Pis bir iş olacak.'' Hal omuzlarını silikti. ''Bu durumda derli toplu bir iş bekleyemeyiz. İlmiği başından geçirin.'' Gray bağırmaya ve yatakta çırpınmaya başladı. ''Tanrı aşkına aklını başına topla Courtney. Bana bunu yapamazsın.''
''Bana kalırsa yapabilirim. İddiamın sınanmasına hazırım.'' ''Ben bir İngiliz'im. Bir İngiliz yargıç tarafından adil şekilde yargılanmayı talep ediyorum.''
''Hal, yargılandınız bile.'' diye belirtti. ''Bay Fisher mahkumu infazı hazırlayın.''
''Baş üstüne kaptan.''
Koca Daniel adamlarını odaya soktu ve hep birlikte yataktaki adamın etrafını çevirdiler. ''Gray, ben hasta bir adamım.'' diye geveledi. Koca Daniel hastalığının kesin tedavisi elimizde dedi. Gray'i yüzü koyun çevirip ellerini ince bir iple arkasında bağladılar. Koca Daniel'ın adamları ağır vücudu yataktan indirerek pencerenin yanına sürüklediler. İlmik Aboli'nin elinde hazırdı. Bunu konsolosun başına geçirdi. Gray'in yüzünü yine hale çevirdiler. Fena halde şiş bacakları ağırlığını taşıyamadığı için ona destek olmak zorunda kalmışlardı. Hal, müttefiğiniz Musallim bin Cangiri ya da öbür adıyla El Avuf'un ona hazırladığın tuzaktan kurtulmayı becerdiğini duymak sizi sevindirecektir, dedi. Yatağın ayak ucuna oturdu. Okyanusta izini kaybettirdi. Gemisinde açtığım yaraları sarmak için barınağına çekildiğini varsayabiliriz. Benim bu işle hiçbir ilgim yok. Gray adamların kollarının arasına yığılmıştı. Korkudan zangır zangır titriyordu. Bana inanmak zorundasınız Sir Henry. Hal konsolosu hiç konuşmamış gibi devam etti. El Auf'un en küçük oğlumu ele geçirmesi sorunumu arttırdı. Oğlumu kurtarmak için elimden gelen her şeyi yapacağımdan emin olabilirsiniz. Siz ise onu nerede bulabileceğimi biliyorsunuz. Hal kılıcın ucunu yine Gray'in gırtlağına dayadı. Onu tutan adamlara, ''Bırakın kendi ayaklarının üstüne dursun.'' deyince onlar da kenara çekildiler. ''Size yalvarıyorum Sir Henry.'' Gray açık camın önünde sendeliyordu. ''Ben yaşlı bir adamım.'' Hal ve de kötü bir adam diye tamamlayarak kılıcın ucunu adamın boğazına biraz daha bastırdı. Delinmiş derinden fışkıran bir damla kan Toledo bıçağının ucunu da kekeledi. ''El Avuf'u nerede bulabilirim ve oğlum nerede?'' diye yineledi Hal. Gray'in entarisinin altından bir fışkırma sesi geldi ve adamın sıvı halindeki dışkısı şiş bacaklarından aşağı süzülerek yerde ayaklarının arasında kahverengi bir birikinti oluşturdu. Koku sıcak küçük odada olağanüstü keskin ve mide bulandırıcıydı. Ama Hal hiç renk vermedi. ''Oğlumu nerede bulabilirim?'' diye tekrarladı. Gray, ''Denizin çiçeği'' diye bağırdı. ''Adada Portekizlilerden kalma eski kale, Flor de la Mar, El Avuf'un üssü orası.'' Bu bilgiyi verebilmenizin suçunuzu hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtladığını size bildirmek zorundayım efendim. Gray'in boğazında çeliğin baskısını giderek arttırıyordu. Gray sırtını kasarak buna karşı koymaya çalıştı. Ancak ayaklarının kendi pisliğinin içinde kaymasıyla topukları açık pencere pervazını açtı. Orada kısa bir an sendeledikten sonra acı bir feryat kopararak arkaya devrildi. İp de onun arkasından tıslayarak boşandı. Sonra Gray'in ağırlığıyla gerilerek hareketsiz kaldı. Hal kafilesiyle avluya indi. Orada durup ipin ucunda hafifçe sallanan şiş vücuda baktı. Gray havuzun yukarısında asılı kalmıştı. Hal pelerininin astlarının içinden bir akşam önce hazırladığı parşömeni çıkararak Aboli'ye uzattı. ''Bunu adamın boynuna az.'' Aboli havuzun korkuluğuna sıçrayıp ipin ilmiğini adamın boynuna geçirdi. Parşömen Gray'in göğsünün üzerine sarkmıştı. Hal'in bildirisi hem İngilizce hem Arapça kaleme alınmıştı. Açık denizdeki korsanlık olaylarında El Auf diye tanınan korsanla işbirliği suçundan yargılanan ve suçlu bulunan mahkum William Gray asılarak ölüm cezasına çarptırılmıştır. İnfaz Ben Henry Courtney tarafından Majesteleri Kral 3. William tarafından şahsıma verilen yetkiye dayanarak yerine getirilmiştir. Tom babasının yanında durarak bildirinin Arapça metnini yüksek sesle okudu. Sonuna gelince altında El Tazar imzası var. Bu Barracuda demek. Niçin diye sordu. Bu ad bu sularda ilk yolculuk ettiğim yıllarda Müslümanlar tarafından bana verilmişti. Hal oğluna baktı. Tom kadar genç birinin böylesine tüyler ürpertici bir işleme tanık oluşu onu rahatsız ediyordu. Ama sonra Tom'un 17 yaşında olduğunu, kendisinin de o yaşta kılıç ve topla birden fazla adam öldürdüğünü anımsadı. O artık bir çocuk değildi. İnsanı dehşete düşüren bu tip görevler için gerekli eğitimi vardı. ''Buradaki işimiz sona erdi.'' dedi yavaşça. ''Gemiye dönelim.'' Oymalı yüksek kapılara yüzünü çevirince koca Daniel'da orada nöbet tutan adamlara gerekli emri verdi. Kapılar açıldı. Gelişlerinde onları karşılayan ihtiyar kadın eşikte belirmişti. Arkasındaki sokak korumalarla kaynıyordu. Tüfekler ve palalarla silahlı en az 12 kişiydiler. Kapılar açılınca haydut kafilesi ileri atıldı. Gray'in ipin ucundaki cesedini görünce yaşlı kadın, ''Kafirlerin Efendimiz'e yaptıklarına bakın.'' diye feryadı bastı. ''Cinayet!'' Koca karı dişsiz ağzını açtı ve Arap kadınlarının erkeklerinin öfkesini körüklemek için başvurdukları tiz zılgıtı savurdu. Korumaların başı ''Allahu Ekber, Tanrı uludur'' diye bağırdı. Uzun namlulu tüfeği omzuna dayadığı gibi İngiliz denizcileri ateş açtı. Kurşun Halin adamlarından birinin yüzüne rastlayıp dişlerinin çoğunu yere döktü. Çenesini parçaladı ve kafatasının derinlerine saplandı.
İngiliz gık demeden yere devrildi. Bunun üzerine Hal sol elinde bir pistoleyle öne atıldı. Ateşlediği ilk kurşun korumaların başının sağ gözüne rastladı. Adamın gözü patlayıp yerinde boş bir delik kalırken pelte gibi bir madde yanağına aktı. O yere düşerken Hal ikinci namluyu onun arkasında beliren adama ateşledi ve onu tam alnının ortasından vurdu. Ölü arkadaşlarının üzerine devrilirken bir tanesine dengesini kaybettirdi. Hal haydi çocuklar diye bağırdı ve denizciler sıkı bir kitle halinde kapıdan fırladılar. Seraf diye haykırarak önlerine dikilmiş entarili güruhu geri püskürttüler. Düşman göğüs göğüse gelince uzun namlulu tüfekleriyle nişan alamadı ve palalardan oluşan parlak çitin karşısında gerilemek zorunda kaldı. İçlerinden üçü daha yere yıkılınca Hal'in kafilesi kılıç oyunu için daha fazla yer bulacakları sokağa çıkabildi. Ateşlenmemiş ikinci pistole Hal'in sol elindeydi ama kurşunları harcamayarak yolunu kesen bir Arabı biçmek için kılıcından yararlandı. Gözleriyle Tom'u arayınca onu hemen arkasında buldu. O kısacık an delikanlının kılıcının ucunun kanlı olduğunu görmesine yetti. O da bir düşmanı yere yıkmıştı. Hal aferin delikanlı yanımdan ayrılma dedi ve kalan Araplara saldırdı. Onlar ön saflardaki arkadaşlarının akıbetini görmüşlerdi. Vahşi beyaz yüzlerin sıkı bir kitle halinde üzerlerine geldiğini görünce hızla dağılıp sokakta kaçışmaya başladılar. Hal bırak gitsinler diyerek Tom'u durdurdu. Haydi gemiye dönelim. Koca Daniel yaşlı Bobby ne olacak diye sorarak arkalarında kalan ölü denizciyi işaret etti. Biçtikleri Arapların ölülerinin arasında yatıyordu. Hal onu da getirin diye emretti. İçlerinden birinin savaş meydanında terk edilmesi denizciler için moral bozucu olurdu. Hal'in ölü ya da diri onları hiçbir zaman terk etmeyeceğini bilmeleri gerekirdi. Denize açılır açılmaz ona doğru dürüst bir cenaze töreni düzenleriz. Daniel yere eğildi. Aboli de cesedi omuzlamasına yardım etti. Sonra iri yarı iki adam ellerinde palalarıyla arkadaşlarının önü sıra daracık sokaklardan rıhtımın yolunu tuttular. Sabahın bu erken saatinde ortalıkta kent halkından fazla bir kimse yoktu. Geldiklerini görenler de geçitlerde ve kapı aralıklarında gözden kayboldular. İngilizler böylece kimse tarafından yolları kesilmeden rıhtıma vardılar. Alf Wilson da uzun kayıkla gelerek onları karşıladı. Seraf'a doğru kıyıdan uzaklaşırlarken daha cesur birkaç kişi gizlendikleri yerden çıkarak tüfeklerini ateşlediler ve İngilizlere küfürler yağdırdılar. Fakat menzil dışına çıktığından tüfeklerinin mermileri uzun kayığa yaklaşmadı bile. Denizciler alelacele merdiveni çıkıp uzun kayıkla yukarı çekildikten sonra Hal demir alınıp yelkenlerin fora edilmesini emretti. Seraf dönüp limanın ağzına yönelirken sultanın yeşil bayrağı kalenin batı kulesine çekildi. Aynı anda da kale duvarlarındaki toplardan gemiye ateş açıldı. İngilizler geminin güvertesinden bile topların etrafındaki beyaz entarili topçuları görebiliyorlardı. Dürbününü gözüne dayamış olan Hal sergiledikleri paniği fark ediyordu. Dev topların her biri doldurulup ateşlendikten sonra hedefin düzeltilmesi için hiçbir girişimde bulunulmuyordu. Orta yaşlı adam olanları seyrederken fazla hevesli topçulardan biri ekibi daha henüz arkasındayken dev topların birini ateşledi. Geri tepiş topun şaryosunu üzerlerine sürerek kemikleri ve bacakları parçaladı. Hal aralarındaki birkaç yüz metrelik uzaklığa rağmen sakatlanan topçuların acı dolu feryatlarını duyabiliyordu. Derken koca taş gülleyi havada gördü. Kale duvarlarından havalanmış, yörüngesinin doruğunda minik bir kara leke gibi bir an durur göründükten sonra gemiye doğru bir kavis çizmişti. Hal güllenin bir an gemiyi vurmasından korktu ama Seraf'ın yanı başında denize indi. Bu arada fışkırttığı su ve köpük sütunu kıç güvertesinin üzerine boşanarak Hal'in çizmelerini dizlerine kadar ıslattı. Hal bizi bu kadar güzel uğurlamaları karşılıksız bırakamayız dedi. Ama Ned Tyler'a bakarken gülümsemiyordu. Sultana hürmeten sancağımızı indirin Bay Tyler. Sonra geminin rotasını güneye çevirin. 19. ayrımın sonu. Sayfa 237.